Taktik sahasının NBA podcast'i Flagrant One'ın Trade Deadline özel bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fat Fade Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte takas gün döneminin son gününde ve birkaç gün önceyle olan takasları konuşacağız. Ben hepsini sıraladım. Hepsini sıralamasına göre konuşuruz. Ama önce kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şu an bunu Spotify'dan dinleyenler için bir not düşelim. Podcast yayınına deadline'ın bitmesine 50 dakika kala başladık. Hani o yüzden podcast içinde görüp falan diye tepki vereceğimiz takaslar olabilir. Ama beklentimin üzerinde hareketli bir takas dönemiydi. O yüzden takas hiç olmasa bile şu andan bitene kadar eğlenceli bir yayın çıkaracak kadar malzeme olduğunu düşünüyorum.
Katılıyorum. Şimdi abi şöyle yapalım. Bence sıralamayı hiç bozmayalım. Kronolojik şekilde gidelim. Ve hızlı hızlı takasla başlıyorum. Şimdi ya dün ya bir önceki gün bir haber düştü. Simone Fontecchio karşılığında Kevin Knox 2024 Wizards ikinci turu, Gabriel Procida'nın draft hakları karşılığında aslında Pistons'ın böyle bir takas yaptığını gördük. Fontecchio'ya karşı böyle bir ilgileri vardı ve bunu takasla birleştirdiler diyelim. Buradaki sorum şu. Şimdi 2024 Wizards'ın ikinci turu aslında yani late first round gibi bir şey.
Aynen. 32. sıra.
Yani aynen, yani şu anda baktığımız zaman herhalde Fontecchio'nun şu ana kadar Utah Jazz'e gösterdiklerini çok yükselmiş durumda herhalde. Ve o sahibi oyunu bilen bir basketbolcu atmayı istiyor anladığım kadarıyla Detroit Pistons. Bu takasa nasıl bakıyorsun?
Ya ilk önce şeyden almak lazım. Hani podcast'te bölümün sonuna kalmıştı. Pek konuşmamıştık da. Detroit son 10 maçın 4'ünü kazandı. Bunları Kate Cunningham olmadan yaptı. Ve bu 10 maçın 4'ünü kazanmada Danilo Gallinari ve Mike Muscala'nın etkisinin olmadığını söylemek zor. İkisi de Detroit'e katıldıktan sonra Detroit'in o zamana kadar hiç sahip olmadığı bir şeye sahaya getirdiler. O da biraz oyun bilgisi ve biraz uzundan alan açma, dış şut tehdidi. Bu hiç yoktu. Yani ne Isaiah Stewart yapabiliyor, Jalen Duren zaten hiçbir şey yapamıyor neredeyse hücumda. Marvin Bagley ile James Wiseman topa değmeseler daha iyi. Onlar yerine böyle bir oyuncu gelince Detroit'in oyunu gerçekten gözle görülür bir seviyede ve Kate Cunningham'sız bir şekilde ileri attı ve maç kazanmaya başladılar ve Detroit şeyi, front ofisi biraz maç kazanmak zorunda. Yani kovulmamak için ve bir daha basketboldan ekmek yiyebilmek için maç kazanmak zorundalar. O yüzden aslında doğru bir yol gittiler. Yani bir sonraki hamleleri de konuşacağız. Bugün aktiflerdi bayağı. Genç oyuncularını olabildiğince iyi rol oyuncularıyla, oyunu bilen rol oyuncularıyla yan yana getirmek istiyorlar. Ve mesela Jaden Ivey'nin performansına Mike Muscala iyi etki etti. Şimdi Simone Fontecchio da bence iyi bir basketbol oyuncusu. Aslında çok istedim. Olmadı. Yani nerede şut atacağını bilen, close-out'a saldırmayı bilen, savunmada ayaklarını hareket ettirebilen çok çok iyi bir rol oyuncusu ve yani ikinci turu da bulursun yarın pazara koysan. O yüzden ben olumlu bir hamle olarak gördüm. Hani çok eleştirdiler ama beğendim. Çünkü lazım. Yani pick, seçemiyorlar çünkü abi. Yani pick yaptıklarını seçemiyorlar. Yani seçtiği adam Isaiah Livers ikinci turdan. Isaiah Livers'a ikinci tur pick yakacağına Simone Fontecchio'ya yak.
Yani Isaiah Livers alacağına git Tolga Ciğerci al mesela.
Neyse. O yüzden ben sevdim bu takası. Şey açısından da sevdim. Utah açısından da sevdim. Utah belli ki bu sezon daha fazla zorlamayacak yukarıyı. Ki işte Kelly Olynyk'i de yolladılar. Onu da birazdan konuşacağız. Tam masaj ücretini yapmaya çalışıyor başlığında. Ve neredeyse birinci tura çok yakın bir pik aldılar. Hani deneyince bu pikleri seviyorsun, biliyorsun pikleri birleştirmeyi pikme elinde sever.
Aynen.
Hiç olmadı. Deadline'da diyorum takas günü başka bir şey çevirmeye çalışacaktır o piki. Ve hani kontrat durumundan da bahsetmek gerekirse Simone Fontecchio'nun bugün bu sene kontratı bitiyor deadline şeyden sonra, sezon bittikten sonra. Ancak bu takasla beraber Detroit Pistons Simone Fontecchio'nun bird rights'ını eline geçirdi. Yani herkesten daha fazla para önerebilecek ve Detroit'in bayağı da büyük cap space'i var. Özellikle işte diğer takaslarla elini iyice boşalttıktan sonra. O yüzden ben Detroit'in önümüzdeki senede Simone Fontecchio'yu hani parası neyse takımda tutacağını düşünüyorum ve hani bugün takaslanan bir kontrat olduğu için direkt aklımdan söyleyeyim. Hani Grant Williams'ın 12 milyon aldığı yerde Simone Fontecchio'ya MLA bağlamak çok mu overpriced bir iş olur? Ondan emin değilim. O yüzden ben olumlu bir hamle olarak görüyorum. Çünkü Simone Fontecchio'yu pazardan alamayabilirlerdi. Fontecchio o zaman hem kepi dolduracaktı hem de belki de kazanmak isteyen bir takımı tercih edebilirdi. Ya da Utah Jazz imzalayıp onunla bir takas asistine dönüştürebilirdi. Hani Fontecchio'yu almak için bence doğru fiyat, iyi fiyat olduğunu söyleyemem. İyi bir pik verdiler çünkü. Ama doğru fiyat bu eder. Hı-hı. Mesela Boston 30. sıra pikiyle Fontecchio'yu almış olsa üzülmezdim. 32 ile aldılar. Doğru fiyat, doğru isim. Kontratta doğru olursa ben Washington için olumlu bir hamle olduğunu düşünüyorum Simone Fontecchio'nun. Bu arada Simone Fontecchio demeyi de ne kadar sevdiğimi hani 10 kere Simone Fontecchio diyerek göstermiş oldum sanırım.
Abi yani Gabriel Procida ile alakalı bilgin var mı?
Abi Uğurşen yok odada şimdi. Uğurşen olmadığı için bilmiyorum. Hani hatta çocuğun ismi Gabriel ya. Şey. Hani dedim ulan kadın ismi bu ne alaka falan. Hani o kadar bilgim yok yani Preciado hakkında.
Geçiyorum o zaman.
Bir Kolombiyalı bir forvet vardı Preciado. Yani o anlamı sattı.
Yok. O bende yok. O bende yok.
Bu arada bir dakika. Efendim. İkinciye geçmeden bekliyorum. 50 kişiye ulaşmışız. Çok teşekkürler dinleyicilerimize ama hani istediğiniz bir yayın tweetine bir RT, bir alıntı, bir davet, bir eşi dostu arama uyandırma hani gelirse de çok mutlu oluruz. Hani daha kalabalık oluyor, daha da keyifli oluyor. Hani öyle bir uyarıda da bulunalım.
Bu arada Beşiktaş gol atmış Muleka. Arkada kartalım isterse duramazsın diyorum. Ben devam ediyorum. O değil de bu sene bizi var ya harbiden isteyen ne durdur be. Yani.
İstemeyen de durdur yani. Bazen insanlar kaybetmek istiyor, kaybedemiyorlar yani. Öyle bir sebebi.
Aynen. Yani ne kötü sezon oldu ya. Muleka gol atmış neyse. Boston Celtics yedek uzun sorununu çözdü. Hı-hı. 2027 Atlanta Hawks 1. turu ve 2030 Dallas Mavericks 2. tur karşılığında Xavier Tillman aldı. Tabii oyuncu göndermedi, kontrat göndermedi. Çünkü Boston Celtics'in kullanabileceği bir Grant Williams TPA var.
Lamar Stevens'ı gönderdi.
Lamar Stevens gönderdi mi? Ha pardon, tamam onu kaçırmışım ben. Lamar Stevens artı 2 tane 2. tur karşılığında Xavier Tillman'ı aldı. Senin çok sevdiğin bir oyuncuydu. Evet. Kolej döneminden beri ikimiz de çok tutardı kendisini. Özellikle kolej döneminde işte draft'a girdiğinde sen şey demiştin abi evli topçu bu adam ev geçindirecek. Yani bu adam işte sadık olur çok şey yapar demiş. Ve şu ana kadar herhalde Xavier Tillman'ın beklentilerini karşılamıştı. Celtics birlikteliğine de sevindiğini düşünüyorum.
Evet sevindim yani. Xavier Tillman zaten kolejden beri çok Celtics bir oyuncu olarak göze çarpıyordu. Yani işte oyunu biliyor olması, savunmada versatil bir oyuncu olması. Versatil ne demek? savunmada versatil bir oyuncu olmak.
Şey mi diyorsun? Hepsiz mi şaka yapacaksınız?
savunmada versatil bir oyuncu olması.
Tam okazyona topçu ya.
İşte oyun zekası yüksek, savunmada versatil, iyi pasör. İyi takım oyuncusu. Yani karakterini herkes zaten çok seviyor. Yani Memphis'te hani bugün Memphis taraftarlarını okudum. Biraz herkes çok üzgün gittiğine. Ve hani hatta bir yandan da şeyden mutlular. Hani kazanma imkanı olan bir takıma gideceği için de mutlular. Ancak Tillman'ın kolejden bu yana, ben bu arada Xavier Tillman'ın bir birinci tur seçimi olması gerektiğini düşünüyordum kolejdeyken. 35'ten falan gitmişti yanlış hatırlamıyorsam.
40'tan gitti galiba.
Olabilir ama çok şey oldum o gün o 2020 draftı biliyorsun. Tyrese Maxey'i pas geçtik, Desmond Bane'i pas geçtik, Xavier Tillman'ı pas geçtik. Ben böyle sinir krizi geçirdim o 3 pick boyunca.
Abi yanlışım varsa beni düzelt. Ama hem Bane hem Tillman sizin picklerle takas olmamış mı?
Abi Tillman olabilir. Sizin olabilir, pickler olabilir.
Sizi seçip takaslamıştın sanki.
Olabilir. Gerçekten olabilir. Tamam, hani buyurun. Bu gerçi benim için çok zor bir gündü izlemesi o. Tillman'ın gelmesi iyi oldu ama hani ikinci turdan seçilen bir oyuncu 4 senenin sonunda 2 tane ikinci tura takaslandı. Neden 2 tane ikinci tur değerine düştü? Benim gözümde daha yüksek bir değerdi. Hücum hiç gelişmedi ve hatta geriye düştü Xavier Tillman. Xavier Tillman hiçbir zaman
hiç bitiremiyor.
Hiç bitiremiyor. Gerçekten çok kötü şut atıyor ve gerçekten Michigan çıkışındayken iyi bir hücumu olabileceğine inanıyorduk. Onu takip edenler olarak bu sene özellikle yani korkunç bir seviye, yani etrafındaki oyuncuların kalitesinin düşmesiyle korkunç bir seviyeydi. Yani bu sene %40 küsurla servis atış atıyor. %40 küsur da 48 değil, 41. %41 ile servis atış atıyor. Yani sahada tutmak kolay olmayacak Xavier Tillman'ı Boston adına. Ancak Boston'ın playoff'ta daha önce oynamış ve sahada neler yapabileceğine güvenebileceği oyunculara ihtiyacı vardı rotasyonun dibi için. İşte bizim rotasyonun dibi ilk 7 oyuncuyu sayıyorsun. İşte ilk 6'lı Hauser, 8 Pritchard, iyi oynadığı playoff sezonları var ancak çok undersized. Oradan sonra gerçekten G League oyuncusu saymaya başlıyorsun işte. En iyisi Luke Cornet, bu sene çok gelişti ama Luke Cornet, işte Damona Benton, Lamar Stevens, Svitosak Mihailuk, O'Shea Brissett, hani bunlardan hiçbirine herhangi bir sakatlıkta, herhangi bir iki maçta, hani El Orford diyelim sakatlandı, iki maç birini idare etmesi lazım. O pozisyona güvenebileceğin oyuncular değildi. O yüzden gerçek NBA oyuncusu atmak gerekiyordu rotasyona. Bence uygun bir fiyata, elindeki yakın pikleri çıkmadan, bu seneki 3 piki de hala şu an duruyor elinde Boston Celtics'in. Herhangi bir takası olmazsa önümüzdeki dakikalarda. Bu boşluğu böyle doldurmak önemli. Oyunu Boston'da gelişebilir çünkü Memphis'te hep kötü spacinglerin içinde oynadı. Tabii spacingin kötü olmasının bir sebebi de oydu. Ancak hani Ja Morant'in içeriği sürekli zorluyor olmasıyla, hani içeriği zorlayan bir oyuncunun dunker spotunda oynamakla dışarıda 5 tane %40'lık şutörün olduğu takımda dunker spotu oynamak farklı şeyler. Ve hani Luke Cornett'in Celtics'e geldiği dönemi düşünürsek, Luke Cornett hatırlıyorsun hem Knicks'te hem Bulls'ta üçlükçü bir uzun olarak oynuyordu. Gerçekten 7 üçlük 8 üçlük attığı maç var Milwaukee Bucks'a. Ancak Boston'da hiç üçlük atmadı neredeyse. Hiç üçlük denemedi. Tamamen onu bir pick and roll uzununa dönüştürdü Boston. Xavier Tillman'ın da belki hücumunu bir yeniden yaratarak, başka özelliklerini geliştirmeye çalışarak, belki de sadece short roll oynatarak onu kullanmak isteyecektir. Ve hani bu yönde bir gelişim sağlamasını isteyecektir. Öte yandan bence iyi oldu. Hani sonuçta tabii ki durduracak demiyorum. Böyle bir şey iddiaya kesinlikle bulunmuyorum. Böyle bir şey kesinlikle düşünmüyorum. Ancak yok için üstüne, Embiid'in üstüne, Yannis'in üstüne temastan kaçınmayan, hani Grant Williams'lık yapacak, hani 3 faul olup kenara gelecek, o sert oynamayı bilen oyuncu eklemek bence artı oldu. Geçen sene playoff'larda Anthony Davis'e karşı fena iş çıkarmamıştı Xavier Tillman. O yüzden o yandan da bence iyi ekleme. Kontrat durumunu konuşmak gerekirse, Tillman'ın kontratı bu sene bitiyor. Çaylak kontratı 4 senelikti. Bu sene kontratının son senesi. Boston yine takasla şeyini almış oldu. Bird Eye hakkını almış oldu. Ve ben çok acayip playofflar geçirmedikçe Xavier Tillman'a kimsenin MLA seviyesinde, işte bir annual exception seviyesinde, o 5 milyon seviyesinde falan oluyor, kontrat vereceğini düşünmüyorum. O yüzden Boston muhtemelen önümüzdeki süreçte hem hani çok fazla lüks vergisi altına girmişken ucuzdan bir üçüncü pivot olarak Xavier Tillman gibi bir oyun aklını getirmeyi tercih edecektir. O yüzden ben bu hamleyi de sevdiğimi söylemem lazım. İki takım içinde.
Katılıyorum. Katılıyorum yani. Tillman için iki tane ikinci tur almak bence fena iş değil. Diğer taraftan da yani bence iyi bir sigorta oldu. Aslında senin de söylediğin gibi. Bence Porzingis sakatlanırsa, işte faul problemi girerse, ya beni bir 6 dakika, şu ilk çeyreğin son 6 dakikası beni idare et, şu eşmede diyebileceğim oyuncu, ya da atıyorum faul yapacaksan da sen yap diyebileceğim bir oyuncu, bence gayet temiz bir iş oldu diyelim. Ucuza temiz iş oldu. Geçiyorum.
Geçelim abi.
Şimdi Monte Morris, Shake Milton, Troy Brown Jr. ve 2030 ikinci tur karşılığında şeye takaslandı. Minnesota Timberwolves'a takaslandı. Minnesota'nın zaten aslında oyunu bilen işte ve topu yönlendirebilecek bir kısa ihtiyacı vardı. Ve onu almış oldu. Tabii Monte Morris baktığımız zaman yani bu sene pek maça çıkamadı. Aslında hiç pek etkili olamadı. Ama onun sağlıklı olduğu senaryoda diyelim. Zaten son dönemde oynamaya başladı yavaş yavaş. Monte Morris hamlesini neden yaptı Minnesota?
Ya takımda tek karar verebilen oyuncu Mike Conley'di. Ve bu özellikle son zamanlarda çok öne çıktı Timberwolves'a. Timberwolves son 10 mağlubiyetinin 8'inde son çeyrekte 8 sayıdan fazla öndeymiş ve hani ESPN'in yüzde şeyi var ya, kazanma yüzdesi. Bu maçların hepsinde %89'dan fazla kazanma oranı varmış. Böyle bir istatistik düştü önüme dün. Ve hani bu...
Bir daha söyler misin
abi? Abi, Minnesota'nın son 10 mağlubiyeti, tamam mı? 8'inde bunların maçın son çeyreğinde kazanma ihtimali Minnesota'nın %90 civarında. %88'den daha fazla. Bu maçların 8 tanesini kaybetti Minnesota. Hani çok fazla şey veriyor. Öndeyken veriyor skoru. Oyunu tutamıyor. Hı hı. Ve hani bunun tek şeyi Mike Conley, Kyle Anderson. Kyle Anderson'ı da topla oynatmıyorlar. Kyle Anderson daha ikinci yaratıcı, daha perde sonrası işleri yapacak oyuncu olarak oynuyor. Mike Conley oturduğu zaman son çeyrekte de bir 5-6 dakika oturman lazım bu adamı artık. Hem yaşlı hem fizik olarak küçük, hem takımın oyun stiline o kadar uymuyor. Tamamen hebele hübeleye dönüyor hücumları. Hani orayı Mike Conley'nin dakikalarında idare edebilecek bir adama ihtiyaçları vardı. Şey boyunca, deadline muhabbetleri boyunca Tyce Jones'un ismi geçti. Tyce Jones eski oyuncuları. Onun ismi aynen geçti. Ancak Monte Morris'e gittiler. Ben Monte Morris'in bu rol için iyi bir basketbolcu olduğunu düşünüyorum. Ancak işte ya Monte Morris de Monte Morris nihayetinde. Yani Monte Morris sana bir çeyrek kazandırır. Ama Minnesota şu an takım olarak gerçekten işte işte bir nal bir atı, bir at bir yiğidi kafasına girebilecek bir takım. Çünkü çok iyi gidiyorlar ama çok basit hata yapıyorlar. Takımı yöneten adam Anthony Edwards olduğu için. O yüzden ben yine iki takım adına da beğendim. Ha, şunu da söylemek lazım. Shake Milton neyse, hadi bir kenara, onun yerine zaten Monte Morris geldi. Ama Troy Brown Jr. bu takımda bir rol oynuyordu. Troy Brown Jr. bu takımın öyle çekirdek oyuncusu değildi. Rotasyonda uzun elleri, uzun kollarıyla ve iyi savunmasıyla bir rolü oynuyordu. Hani onun gitmesi bir yandan eksi yazabilir. Jaden McDaniels'a ben son zamanlarda bayağı kıl olmaya başladım. Çok basit hata yapıyor. Çok fazla basit hata yapıyor. Top elindeyken elinde değilken çok fazla basit hata yapıyor. Hani Troy Brown Jr. fena olmayan bir insurance sigorta olabilirdi onlar için. Ondan vazgeçtiler. Hani o yüzden yani fikri sevdim ama bence biraz daha iyi yapabilirlerdi bu takası bence.
Yani Monte Morris konusunda katılıyorum abi. Şey, özellikle Mike Conley'nin arkasında bir tane daha Mike Conley'e benzer bir oyuncu almaları gerekiyordu ve hani çok pass first'te bir kısa. Anthony Edwards, Karl Anthony Towns gibi yıldızları topu istediğin yere topla buluşturabileceğin ve aslında sağlıklı kaldığı zaman da işte olan bir oyuncu Monte Morris. Ben de yani bu bağlamda tamam, belki Troy Brown Jr. evet bir rol oynuyordu bu takımda ama açıkçası daha iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum genel toplamda Monte Morris'in. O yüzden açıkçası çok şey yapmadım. Üzülmedim diyelim. Ya da çok böyle overpay olduğunu düşünmedim. Geçiyorum diğer takasa.
Geçelim abi.
Abi enteresan bir takas oldu. Marcus Morris artı Furkan artı 3 tane iki tur karşılığında Buddy Hield Sixers'a gitti.
Evet. Furkan Korkmaz
yani. İlk bunu gördüğünde tepkin ne oldu abi?
Gruba yazdım ya. Hani ilk gerçekten şeyi sorguladım. İlk aklıma o geldi. Yani Buddy Hield hiç playoff oynamış mıydı bugüne kadar? O geldi aklıma. Oynamamış herif hakikaten.
Hayır.
Oynamadı. O yüzden bu arada grupta ne konuşuluyor ya? Kalepman bir şey var. Önemli bir şey vardı. Yok abi benim tweetimi atmışlar gruba ya. Tamam. Aman hocam arkamdan da konuşmayın ya. Neyse. Grupta önemli bir şey var. Sana bir bildirim yağınca benim tweet'i atmışlar. Neyse. Dönecek olursak Buddy Hield şimdi hiç playoff oynamadı. O yüzden playoff fiti hakkında sadece fikir yürütebiliyoruz. Ancak yani çok iyi olmadığını söylemek lazım. Bir kere pas vermiyor. Öte yandan çok kötü savunmacı. Yani ama adam ligin en kötü, en zor şutlarını atıp neredeyse en yüksek verimle atıyor. O da hani kesinlikle bir faktör. Yani şimdi istemezsin karşında böyle eli ısınmış bir Buddy Hield'a karşı oynamayı bir playoff maçına. Düşünsene mesela hani 2-2 5. maçı oynuyorsun evinde Philadelphia'ya karşı. Buddy Hield'ın günü gelmiş yani. 8-3'lük atıyor sana. Sonra ayıklı pirincin taşını hakikaten. Yani zaten bu swing için aldılar onu. Ve bedavaya aldılar. Yani Furkan, Marcus Morris. Marcus Morris özellikle takımı kötüye götürüyordu. İşte Furkan Korkmaz zaten NBA oyuncusu değil. 3 tane ikinci tur yakın zamanda olmayan yani. O yüzden yani kesinlikle Philadelphia için iyi takas. Ancak şöyle bir sıkıntı var yani Philadelphia bu deadline'a Buddy Hield ve Kyle Lowry serbest kalırsa onu almak için cap hamleleri yapmak şeyiyle mi girdi? Eğer son yarım saatte de hamle gelmezse. Yani Sixers eksik yapıyor bence. Hani bence iyi takas, kötü değil. Hani Buddy Hield hiçbir şey oynamasa bile verdiğin hiçbir şey. Hiçbir şeye hiçbir şey yani.
Hı hı.
Ama Embiid 30 yaşında tam sakat. Embiid 30 yaşında elinde biten kontratlar vardı. O kontratlar bitecek seneye. Artık bir human trade player exception olmayacaklar. Hani bilmiyorum yani ben daha fazlasını bekliyordum Philadelphia'da. Daha agresif olmasını bekliyordum. Bu arada agresif olması gerektiğini düşündüğüm için değil. Agresif olmasını bekliyordum. Hı hı. Gerçekten Embiid'in dizine güvenmeyip hamle yapmayabilirler. Bu da çok doğru bir şey olur. Anlatabilir kendim öyle. Ancak daha agresif olmasını bekliyordum ve hani Daryl Morey bu kadar hani koltuğa oturup hani bu kadar yerinde durursa ve buradan sonra şimdi yetenek olarak kendini Boston'ın önüne atmadığını aşikar. Milwaukee, Embiid, Maxey'e karşı Lillard, Giannis yine orada Bucks'a yazar bence. Knicks çok iyi hamleler yaptı. Cleveland'ın senden çok iyi momentum olduğu açık. Bir ay Embiid'siz oynayacaksın, bir buçuk ay Embiid'siz oynayacaksın. 6. sıraya, 7. sıraya düşme ihtimalin var. Hani eğer erken bir başarısızlık gelirse bu kadar minimal bir hamle yapmak bence Daryl Morey'e yazar. Yazdırılır yani. Sonuçta çünkü koç iyi performans gösteriyor. Maxey çok beklentileri aştı. Embiid 35 sayı ortalamasıyla oynuyor. GM derler o zaman. O yüzden ben Daryl Morey'nin ihaleden kurtarmak için kendini daha agresif bir hamle yapmasını bekliyordum. Ancak yapmamasına şaşırdım gerçekten ki hala deadline'ın bitmesine yarım saat olduğunu da söylemek lazım. Hani böyle şu an konuşurken böyle bir DeMar DeRozan takası falan gelebilir kafamıza yani.
Evet. Evet. Enteresan oldu. Ama şey haberi düşmüş. Hani Karnišovas'ın hamle yapması beklenmiyor tarzında bir haber düşmüş az önce. Tabii hı hı. Bakalım yani belki satıcı alıcı konumda bir hamle yapması beklenmiyordur ama ben Buddy Hield katılıyorum abi ya. Tek bir şeyim yok. Geçiyorum.
Geçelim.
Bu arada 5 kişi 2 atmış. Jackson Muleka. Tebrikler Jackson Muleka. Kupa Bey'i.
Haydi bastır şanlı kartalım. Hadi hadi eyler.
Allah Allah Allah saldır Beşiktaş.
O şey videosunu biliyor musun sen? Tribüşon videosunu. Haydi bastır şanlı kartalım. Çok viral bir videoydu o.
Biliyorum biliyorum.
Heh, tamam.
Fenerecim. Neyse. Akbaji artı Kelly Olynyk karşılığında.
Ay, bu deadline'in en komik haberiydi bu. Devam et abi.
Toronto Akbaji artı Kelly Olynyk aldı. Karşılığında Otto Porter, Kira Lewis ve 2024 birinci turunu gönderdi. Orada belirten şu 2024'ten bir birinci tur gönderdi. Yani bu onların mı başkasının mı onun detayı daha düşmedi. Yani muhtemelen kendilerinin değildir diye düşünüyorum.
Ama, kendilerinin piki yok zaten.
Aynen kendilerinin piki yok. Bir tane birinci tur draft hakkı gönderildi. Bu takası çok güldün. Bu takası neden güldün?
İlk önce bu arada anladığım kadarıyla ben de Tenkoton'u güncelliyorum. Bu anladığım kadarıyla bu senenin Oklahoma piki.
Hı hı.
Töre abi ya. De onu yazmıştı gruba. Bu senenin Oklahoma piki olduğu için bu işte 27-28 falan olacak. Şu an 28'de gözüküyor Oklahoma'nın piki. Onu söyleyelim. Bu takası neden girdim? Çünkü takas olduktan hemen sonra Masai Ujiri Oça Akbaji'nin ailesini yıllardır tanıyor haberi düştü. Yani Masai Ujiri'nin Afrika'daki basketbolculara, Afrika kökenli basketbolculara ligde kattığı değer çok büyük. Bunu inkar etmeyeceğim. Bunu da işte geçen podcastlerin birinde gerçekten böyle öve öve bitiremedim. Ama abi şu PR'ı bırak. Abi şu PR'ı bırak ya. Şu PR'ı hakikaten bırak ya. Hani hakikaten mi Oça, hani gerçekten birinci turu Oça Akbaji'nin ailesini tanıdığın ve Afrikalı olduğu için mi aldın ya? Yani? Öyleyse gir Demokrat Parti Amerika'da seçim çalışması falan yap. Yani bu basketbol mu yönetiyor? Netflix dizisi mi çekiyor bu adam? Ben hakikaten anlamadım yani. Oscar'lık dizi çekiyor. Oscar'lık dizi çekiyor yani.
Bir de şey olmuş olabilir mi? Lan RJ Barrett aldık. Eve yuvaya dönünce şov yapmaya başladı. Toparlamaya başladı. Olini'yi de alalım. O da belki ekstra oynar falan diye. Öyle bir şey olmuş olabilir yani.
Evet, yani Olinik konusuna gelecek olursak, yani Olinik kontratı bitiyor bu sene. Olinik'e ne kadar bir kontrat vermek istiyor Toronto? Bu arada hani Olinik saha içinde, yani Toronto'nun hiçbir uzun uçtör değil. Hani ne Pötil atabiliyor, ne Young atabiliyor. Hani bu şey bayağı düştü. Hani o yüzden Olinik bir boşluğu kapatacak. Hem Pötil'le yan yana oynayabilir, Pötil'in yerine oynayabilir. Dışı var, postu var. Okey. İyi hamle. Ama şeyi bitiyor, kontratı bitiyor. Ve Kelly Olinik çok rahat bir şekilde sana, ya ben yapacağımı yaptım. Artık 32 yaşına, 30 küsur yaşına geldi Kelly Olinik. Artık yüzük kovalayacağım deme imkanı da var. Hani Kelly Olinik'in Bird Wright'ına şeydeki bir takımın, Rebuilding'deki bir takımın bu kadar yükselmesi garip geldi bana. Yani hiçbir şey vermediler. Otto Porter zaten kafasında basketbolu bırakalı çok oldu. Kira Lewis muhtemelen 2 sene sonra Almanya Ligi'ne falan gelecek. Ama bilmiyorum, birinci tur çıkmak, yani tamam kötü bir draft senesi ama abi 27. her kötü drafttan da bir tane oyuncu çıkıyor yani. 27. sıradan kötü draftın 27. sırasından Rudy Gobert'ler falan çıktı geçmişte. O yüzden Rebuilding'deki bir takımın birinci turdan, ki hani diyelim ki bir koruması, hani herhangi bir ayrılışmadı ama diyelim ki Oklahoma kötü bir stretch yaşadı. Bu pik 25'e 23'e kadar falan düşebilir. Hani olmaz ama hani kötü bir şey yaşadı diyelim ki. Milwaukee 23, şu an aralarında 2 galibiyet var. Yani Milwaukee'nin sırasına düştü. 23. sıra piki. Yani çok, bence çok rahatlıkla vazgeçti. Biraz daha tutucu olmasını beklerdim o konuda. O yüzden garip geldi bana ya. Masai Ujiri ne yapmaya çalıştı anlamadım orada.
Valla ben de yani ilk şey gördüğümde tam şeyi çözemedim abi. Ya kişimi kim verdi? Hani Toronto mu verdi, Utah mı verdi? Tam onu bir çözemedim. Sonra baktım Akbaş ile Olinik'e birinci tur verince dedim yani hakikaten çok garip bir iş olmuş dedim yani şey açısından. Bakalım yani ben ya, tabii şey var. Yani Kira Lewis ile Otto Porter artık oyuncu olarak saymalı mıyız? O da ayrı bir konu ama tamamen o iki oyuncudan da bağımsız. Yani Olinik artı Akbaşi'ye bir tane 25. sıra draft hakkını verir miyim? Yani Bucks gibi, ne bileyim, Celtics gibi takım olsam, hani böyle hazır bir takım olsam belki verebilirdim ama bilmiyorum, çok şey geldi bana. Çok overpay geldi açıkçası. Toronto'nun kısa vadedeki gittiği yolu da düşünecek olursak.
Yani şey olur, ne bileyim işte contender ol, ne bileyim işte Oklahoma ol.
Thunder olsam mesela belki.
Thunder ol, Cleveland ol. Tamam mı? Göz çıksın, gözünden çıksın. Aman pick der, de gönder. Ama aynen. Toronto'sun abi sen yani. Toronto'sun.
Katılıyorum. Oklahoma demişken OKC bir takas yaptı. Ve uzun yıllar sonra yaptığı bir takas da satıcı değil, alıcı oldu. Bu takası şu abi. Treyman, Davis Bertans, Vasile Micic artı iki tane ikinci tur gönderdi ve karşılığında Gordon Hayward aldı. Zach Lowe'un haberine göre Gordon Hayward yakın bir zamanda dönecekmiş. Hemen olmasa bile. Yani Hayward hamlesini farklı şekilde okuyabiliriz ama herhalde burada şunu diyebiliriz abi. Kritik zamanlarda, kritik anlarda, playoff'ta son çeyrekle geldiğinde bilhassa Josh Giddey'le oynamak yerine sağlıklı bir Gordon Hayward oynamak istiyor koç ve Sam Presti diyelim. Giddey'e bir upgrade oldu diyor musun mesela? Onu bir sorayım.
Diyorum. Tecrübesi yeter. Yani kaç yaşında adam. Ama şu yani... Mesela OKC bununla bitirdi diyelim. Bu takasla bitirdi deadline. Sen tatmin olur musun?
Hayır.
Ben de değilim. Yani çok iyi hamle. Çok iyi hamle. Hani ilk önce Hayward'ı konuşalım. Öncelikle OKC şu an ligdeki diğer tüm takımlara kıyasla bir yönünü çok sivriltti. Kadrosunda üçlü tehdidin üçünde oynayabilen ve yan yana sahada kalabilen 3 tane oyuncu var şu an artık. Hayward, J-Dub, Shai. Hani, Serkan abi, ben de el sallıyorum sana. Başımın üstünde yerim var. Böyle el öpme işareti yapıyorum ben de buradan sana. El sallıyor da. Öte yandan bunu da hiçbir şey vermeden aldın. Yine önümüzdeki sene muhtemelen draft seçimi yaptıktan sonra kadrodan keseceğin Tremen. Takaslamak için aldığın Davis Bertans. Ve ya ulan bu adam da nereden çıktı dedikleri Vasavicic. Yani o kadar hiç oynayamıyordu ki Vasavicic. Çok, o kadar korkunç haldeydi ki. Hatta Vasavic'in kontratı iyi bile çaktılar, öyle diyeyim yani, o kadar kötü halde Vasavic. O yüzden hamleyi eleştirecek bir yanı yok. Gordon Hayward kesinlikle bir şey katacak rotasyonlarına, bir boyut, bir oyun zekası, bir tecrübe, ki bu sene %38, %39 seviyesinde şut atıyor olması lazım. Hani topsuz oyunu oynamayı da bilen bir oyuncu. Özellikle hı-hı. Boston'daki son senesinde. Ki Boston'daki son senesinde playofflardan ilk maçında sakatlanmamış olsa saçma sapan bir rebound pozisyonunda. O Boston takımının konferans finaliyle finaller arasındaki farkı olabilirdi. Ama işte Gordon Hayward dediğinde hep aynı soru geliyor. Yani çok sakatlanıyor, çok fazla sakatlanıyor ve hani gerçekten playoff'ta iki tur kazandın, üçüncü tur başladı konferans finalleri. Gerçekten birinci maçtan sonra adamın fiziğinin, bileğinin, elinin, kolunun iflas etmeyeceği kesin değil. Hani o yüzden biraz ya umarım sağlıklı kalır dedirtiyor. Yine onun da kontratı bitiyordu. Şeyden aldığı saçma sapan kontrat bitiyor bu sene. Charlotte'tan. Ve yine Bird Right haklarına sahip şu an Oklahoma. Ben uzatacağını düşünüyorum. Tutacağını takımda düşünüyorum. Veteran olarak Gordon Hayward'ı şeyin Oklahoma'nın. Ama hı-hı. bilmiyorum. Biraz daha hani 20 dakika kaldı daha şu agresif, an. Daha Oklahoma'dan agresif. bir agresif hamle beklerdim.
Vallahi ben de katılıyorum. Yani ben daha böyle net bir şey bekliyordum. Yani bir hamle bekliyordum. Hani son 20 dakika kaldı. Tabii her an böyle bir haber düşebilir. Her takımla alakalı ama çok bir şey olacağını zannetmiyorum bizimle alakalı. Yani Hayward şunu getirecek. Hayward, Jalen Williams'la Gilgeous Alexander'ı ayırdığımızda hani sahada birincisi özellikle J-Dub sahada. Yanında düzenli şekilde iyi karar veren, onun üzerinden hem orta mesafeden skor üretebilecek, işte belli başlı pick and roll oynayabilecek hem de J-Dub'ı istediği yere topla buluşturabilecek bir pasör ve bir genel anlamda iyi bir hücum oyuncusuyla, oyuna akık atan bir hücum oyuncusuyla aslında sahada kalmış olacak. Hani bu bağlamda çok kıymetli de bir oyuncu. Hani Gordon Hayward'ın sağlık problemleri çok net ortada ve bu sağlık problemleriyle birlikte yaşının da tabii ilerlemesi ile birlikte savunması düştü. Ama bahsettiğimiz gibi Josh Giddey'nin yerine muhtemelen özellikle maç sonlarına oynayacak. Ve Josh Giddey'den kötü bir savunmacı değil. Onu söylemek lazım. Bu bağlamda hani hem iyi pasör hem kritik yerlerde Gilgeous Alexander ve Jalen Williams'ın üzerinde rakipler yoğunlaşmışken onlardan kalan boşlukları, onlardan kalan topları çok net bir şekilde hani kullanabilecek de bir oyuncu. O da bize beyler sakin deyip o sigorta görevini, orta mesafe oyununu aktif hale getirebilecek de bir oyuncu Gordon Hayward. Ben bu bağlamda sevdim bu hamleyi. Hani Hayward kısmında tek konu zaten dediğim gibi senin sağlık. Yani o sağlık konusunda da zaten hani hep olumsuz cevaplar aldık. Yani Celtics'te bir çok iyi bir streç'i vardı. Çok iyi bir dönemden geçiyordu. Ya bir pozisyonda perdeye mi takıldığında bir baktık ya bir şey yok herhalde. Soyunma odasına gitti elini kırmış.
Of! Of! San Antonio maçı. San Antonio maçı. Ah! Abi o kadar gerçekten çok sinirim bozulmuştu o sen. Gerçekten çok sinirim bozulmuştu o şey pozisyona. Böyle 10 maç falan kaçırdı. Böyle bir ay falan kaçırdı ya korkunç.
Ve yani hani her yerden sakatlanabilen de bu oyuncu. Hani yakında dönecek ama bu ne kadar bir haber değeri taşıyor olduğunu bilmiyorum. Hani bakacağız. Ya sahada kalabilirse kıymetli bir oyuncu. Hani mesela Minnesota'nın eksikliğini hissettiği türde bir oyuncu. Hani sen herkese söylüyorsan Dribby Gordon Hayward. Harbiden herkese Dribby Gordon Hayward lazım. Biz de kullanacağız. Bizim de eksik yanlarımıza belli ölçüde merhem olacaktır. Bir de tabii sahada izlemek lazım. Ama ben hani olumluyum ama eksik kaldığımız için genel anlamda biraz şeyim. Mutsuzum diyelim bir taraftar olarak. Geçiyorum. Geçelim. Ha bu arada Tremen de yani.
Hoca gelmiyoruz mu artık New York takaslarına ya? Yani? New York takaslarına gelmiyoruz mu artık
geliyoruz, ya? Geliyoruz da şey diyeceğim sadece son olarak. Tremen topu eline alabildiğinde biraz hücumda özgürlük verilebildiğinde enteresan hücum maçları oynayabiliyor ama onların bir benzeri James Booknight da Charlotte tarafına seçilmişti mesela hatırlıyorsun. Onlar çok evet. Şey olarak birbirine benziyorlar. Yani bir sirke gidiyor. Tremen enteresan bazı maçlar oynayabilir. Fantezi oyuncularına duyurulur buradan. Tremen denenebilecek bir risk. Ama belli ki ya, koç bu kadar düşünmüyorsa belli ki çok daha şey değiller. Yani 18. sıradan seçmiştik biz onu galiba. Çok olmadı. Hı hı. Ama bence böyle enteresan bazı maçlar oynayabilir. Çünkü kullanacaklar belli ki. O da başka bir sirke gidiyor. O sirkle de muhtemelen yine kaybolup gidecektir günün sonunda diyorum ve geçiyorum.
Hocam takas düştü canlı canlı.
Hemen bakalım.
Doug McDermott Indiana Pacers'a gitti.
Yuvaya geri döndü.
Hakikaten Indiana Pacers deyince benim gözümün önünde Reggie Miller gelmiyor. Doug McDermott geliyor. Yani şehirle, oyun takımla bu kadar hani takımın vasatlığıyla, şehrin beyazlığıyla, Hani tam bu kadar uyuşan oyuncu bulamazsın yani gerçekten. Indiana Pacers basketbolu bıraktıktan sonra Doug McDermott Indiana Pacers'ın maskotu olmalı yani. O kadar Indiana Pacers bir oyuncu.
Ya Pacers'da şunu yapmış. Buddy Hield'ı gönderip yerine başka bir şutör almış. Camiayı bilen.
Yani ırkçı olmayan ama ırkçı gibi hissettiren şeyler derim mesela.
Eyvah eyvah. Geçelim.
Evet.
Nick Sakasları.
Evet, Nick Sakasları.
Şimdi nerede lan bunlar? Ya pardon, onlara birazdan geleceğiz. Özür dilerim. Çok kısa birkaç şey var. Onları hemen söyleyelim. Daniel House artı 2024 Knicks ikinci turunu gönderdi. Sixers Pistons'a. Zaten Pistons hemen waveledi Daniel House'u. Sixers bunu niye yaptı? Çok basit bir sebep var. Bu hamleyle birlikte buyout'tan topçu alabilecek konuma geldiler. Yani mesela Kyle Lowry boşa çıkarsa Kyle Lowry şu anda duruma geldi. Yapma sebep de tamamen buydu. Onun haricinde evet geldik Knicks takaslarına. Senin House konusunda eklemek istediğin bir şey yoksa.
Yani Kyle Lowry'nin artık Sixers'a gitmesini bekliyoruz bu hamleyle beraber.
Aynen. Şimdi Alec Burks artı Bojan Bogdanovic eşittir Malachi Flynn, Quentin Grimes, Ryan Arcidiakono ve iki tane ikinci tur.
Ve Evan
Ha, Fournier söylemedim, pardon. Ve Evan Fournier, aynen.
Fournier.
Knicks, bir ben...
Aa, Dejon Tate. Abi niye no trade for him'i şey yap, tweetlersin şu an ya?
Ya...
Atlanta Hawks, Arkeeping Guard, Dejounte Murray. Dejounte'yi gördüm, Atlanta'yı gördüm, takas oldu sandım. Özür dilerim dinleyicilerden. Senden de özür dilerim.
Abi bir an şey gibi oldum. Eren Karayılan'ın bir şey videosu var ya. Bir siren sesi duyuyor ve etrafa bakıyor. Ondan sonra sessiz şekilde ne oluyor diyor böyle şey. Dudak okuması yapabiliriz. Öyle bir şey oldu bende. Ne oluyor? Şimdi Knicks bench kısa sarıyordu. Ve yine onlar da Alec Burks'u katarak onlara yuvaya hoş geldin dedi. Yine eski bir oyuncularını aldılar. Bojan Bogdanovic eklemesi yine enteresan beklemeydi. Knicks özellikle sezonun şu aşamasında çok da iyi gidiyorken hem aslında belli ölçüde Randle'a bir sigorta aldı. Yani şu anda Randle'ın olmadığı bölümde Bojan başlayacaktı ve hani onun hücum performansından da şutörlüğünden de faydalanacak haliyle. Hem de Alec Burks gibi bench'ten de getirebilecekleri, iyi işte olan, fena pasör olmayan, belli ölçüde pota gidebilen bir kısa eklemiş oldular. Knicks için bu hamleleri beğendin mi? Önce onu sorayım sana.
Şimdi asıl beğendiğim şey Knicks'in hiç birinci tur piki harcamamış olması oldu bu
Aynen.
operasyonda. Yani kesinlikle eldeki asetleri çok iyi yönettiler. Eldeki asetlerden alabileceklerini en iyisini aldılar. Evan Fournier konusunda 2 senedir hiç şey olmadılar. Panik olmadılar. Ya bu adama bu kadar kontrat verdik, ne yapacağız bu adamı demediler. Dediler biz bu adamı bir daha takaslarız. İşte Quentin Grimes overvalue etmediler adamı şu an. Quentin Grimes'ı gönderip almış gibi oldular esasen bu oyuncuları. İşte Bojan Bogdanovic'i, Alec Burks'u. Bojan Bogdanovic kesinlikle yardımcı olacak bu takıma. Çünkü Knicks'in dış şut istikrarı konusunda eli biraz şeydi, dardı. Hani OG Anunoby geldi ama yine bir tane daha oyuncu istiyordu rotasyonda. Kesinlikle fayda sağlayacak bu takıma. Thibodeau'nun hani savunmasına ne kadar uyum sağlayacağı soru işareti. Çünkü hani yumuşak Thibodeau basketbolu için fazlasıyla yumuşak Bojan Bogdanovic. Ancak son playoff oynadığında fena değildi o konuda. Utah'ta iyi sertlik koymuştu. Indiana'da LeBron'a karşı oynadığı seri fena değildi. O yüzden Bojan hem tecrübesiyle hem yetenekleriyle iyi bir veteran eklemesi. Alec Burks daha önce New York'ta oynadığında takımın tek toplu yaratıcısı falandı. Hani gerçekten eline patlıyordu toplar. Takım biliyor, yapıyı biliyor, ortamı biliyor ve
Koçu da biliyor.
koçu da biliyor. Öte yandan New York'un hiç ikinci hani şey gittikten sonra, Quickly gittikten sonra bench'ten getireceği hiçbir yaratıcı kalmamıştı.
Aynen.
Hiç kalmamıştı. Yani bunu şey yapıp upgrade edip Alec Burks'a, Alec Burks'a eli ısındığında gerçekten çok rahatsız edici bir skorer. Hani spot up atıyor, penetre üstünden atıyor, hani potaya gidiyor. Ben çok beğenirim Alec Burks'ü.
Vallahi bu sene
Hani
fantazide benim
ki
çok
Boston,
yardımcı oldu sağ olsun.
yani ki Boston'a da çok yani şey buyout olursa çok şey yapıyordum, yükseliyordum yani. Ulan şuradan bir Alec Burks düşürsek diye. Ama yani bu fiyata bu paket çok iyi. Takım hazır, takım hedefe gidiyor ve takımın o ortamını bozmayacak oyuncular bunlar. Ne oyun yapısını bozacak, ne o havasını bozacak oyuncular. Hani o yüzden New York artık daha güçlü şekilde hedefe gidiyor ve ben şu an Milwaukee son 10 dakikada herhangi bir iş yapmazsa Celtic'le konferans finali oynamak için ciddi aday olarak görüyorum artık. Çok ciddi aday olarak görüyorum.
Sen bayağı yüksek bu arada. Geçen bölümde de konuştuğumuzu çok bayağı yüksek bir...
Abi çok yoğun basketbol oynuyorlar. Yani NBA'de bu kadar yoğun basketbol oynayabilmek artık ciddi iş. Gerçekten yoğun bir basketbol oynuyorlar ve Jalen Brunson yani mesela uzun zamandır seninle MVP sıralaması yapmıyoruz. Bence bir yapmak lazım. Jalen Brunson'ın da içinde olduğu bir şeyler. Hı-hı. Hani gerçekten bir süperstar gibi oynuyor. Ve ben not düşmek istiyorum. Gerçekten not düşmek istiyorum bunu. Bence LeBron James bu yaz New York Knicks'e gidecek. Gerçekten ben gerçekten şey ekseninde bir takas bekliyorum. Julius Randle ekseninde bir LeBron James takası bekliyorum.
Valla çok enteresan bir yerden geldin abi. Hı hı. Yani LeBron'un Knicks formasıyla Thibodeau'nun altında böyle 45 dakika bu oynayan bir LeBron görmek enteresan olur normal sezonda. Kadro genişledi biraz. Hani Randle'ın da sağlıklı olduğu senaryoyu düşünecek olursak. Thibodeau Hoca çok geniş rotasyon kullanılmasıyla bilinen bir adam değil ama herhalde burada biraz kalıplarının dışına çıkması gerekecek gibi. Ne diyorsun?
Ya hiç olmadı. Şeyler ilk 5 oyuncuları sakatlanmaya devam ettikçe bir yerine koyacak adamı var diyelim yani. İlla o ya öyle ya böyle kullanır. Yani o yüzden burada Robin Lopez takaslanmış galiba. Evet. Tweet düştü ama.
Takaslanmış. Karşılığında hiç yapmamışlar herhalde.
Roster spot boşa düşürmek istiyorlar o zaman demek ki şey için. İmza için.
Yani evet belki şey de olabilir. İşte Robin Lopez'i gönderip o şeyin altına inmiş olabilirlerse şayet emin değilim. Haber düşer birazdan.
Sanmıyorum ya. Çok büyük 3 tane kontrat var nasıl bilmiyorum. Düşecekler bir Robin Lopez'den. Ama şey bence bir roster spot boş bırakmak istiyor olabilirler. Ya da belki de başka bir takas gelecek. 5 dakika daha var hala. Tabii. Hani belki de o takasın ön hazırlığı.
Hadi be Demar. Hadi be oğlum. Hadi bir takas be.
Şams hadi oğlum. Hadi 50 kişiye düştük odada.
Şey.
50 kişiye düştük. 8 RT var yani. Yorum yok ona.
Hadi be kardeşim. Yani Knicks konusunu eklemek istediğimi bilmiyorum. Başka bir şey var mı? Bu takaslara dair. İstiyorsan.
Ya önümüzdeki haftada da konuşacak şey kalsın yani. New York'u zaten bundan sonra artık playoff yaklaşıyor. Artık biz de ligin her tarafını coverlamaya çalışıyoruz podcast'ta ancak artık hem izleme hem konuşma konusunda playoff ve özellikle contenderlar kısmına döneceğiz ve New York bence contender olarak konuşulması çok gerekli olan ve çok da eğlenceli bir takım izlemesi.
Katılıyor. Dallas Mavericks enteresan iki tane takas yaptı. Bu Gafford takasıyla alakalı bir haber bilmiyorum gördün mü? Ertelendiğine dair ya da bir konuşmanın tam bitmedi şey görüşmenin tam bitmedi dair ama
ben görmedim ya. Gafford oldu gibi görüyorum ben.
Tamam. O zaman şunu söyleyeyim abi ben sana. Daniel Gafford karşılığında Rishaun Holmes artı bu sezon birinci tur gönderdi Dallas Mavericks. Diğer taraftan da Grant Williams, Seth Curry ve 2027 top 2 korumalı birinci tur ve iki tane de ikinci tur göndererek PJ Washington aldı. Dallas'ın ya geçen takas yaptığımız bölümde sen şunu demiştin. Dallas'ta herkes coverage oynuyor ama ya benim en iyi oyuncumu ya da rakibin en iyi oyuncusunu şu oyuncu tutabileceği bir oyuncusu yok demiştin. Herhalde bu problem hala devam ediyor. İstersen buradan başlayabiliriz.
Ya yani şimdi hamleler tek tek iyi. İkisi de ayrı ayrı şekilde iyi. Yani çok iyi değil çünkü ciddi ödediler. Hani ucuz da ödemediler ve asıl benim daha sonra da konuşulacak bir şey ama Luka Doncic takımdan ayrılırsa bu takımın işte bu ara, gönderdiği bu abi, pikler...
Çok özür diliyorum ama bir şey söylemem lazım. Toronto Spencer Dinwiddie'yi
veriliyormuş Spencer Dinwiddie'yi. Aynen. Onu konuşacağız. Deniz Schroeder takası zamanı geldiğinde.
Bu arada Sixers, Celtics'i gönderdi. Bir tane ikinci tur karşılığında.
Jaden Springer mı? Jaden Springer benim 2022 draft rehberimde 8. sırada falandı. Onu da söyleyeyim.
Çok güzel. Stevens ne yapmış abi yani? Fat Fadeaway blogspot.com'a mı girmiş yani? Ne yapmış?
Abi Allah şahsın ya. Yani herhalde gidip bakabilir yani Fadeaway blogspot'a. Gerçek 8 ya Keon Johnson'la Jaden Springer iki tenisli. Biri 7, biri 8, 8 de bastı yani. İkisi de en kötü şeylerim falan. Hamlelerim falan. Ama ne alaka ya Jaden Springer?
Şey demiş, son birkaç maç izleyin, iyi savunmacı ekleyelim mi demiş, bilmiyorum artık. Geç.
Oğlum kısa savunmacı. Neyse. Vardır hocanın bir bildiği diyelim. Ne konuşuyorduk lan?
Takasla tek tek iyi diyordun.
Dallas. Tek iyi. Ciddi de ödediler. Hani çok iyi vurgun takas değil ama hani Doncic pick and roll uzunlarıyla oynamayı ve şey yükseğe çıkabilen uzunlarla oynamayı çok seviyor. Ve çok kolay sayı oluyor çünkü onun için. Yani şu tehdidi o kadar basit yönetiyor ki Daniel Gafford'un kafasına çarptıra 15 sayı atacak. Ve Daniel Gafford'un o dikey spacing'i Doncic'e daha rahat bir pick and roll oynama imkanı yaratacak. O yüzden hani çok no brainer bir iş. Ben o yüzden beğendim. PJ Washington işini düşününce hani Grant Williams'la takas Grant Williams'la. Grant Williams'tan daha iyi bir hücumcu. Çünkü postu var. Orta yüzü face-up oynayabiliyor orta mesafede. Daha iyi iştör. Yılda bir kere 40 sayı atıyor.
O da bize.
Efendim?
O da bize diyorum ya.
O da bize. ama Grant Williams'la PJ Washington arasındaki fark bir birinci tur mu? O kadar büyük mü yani? Çünkü Grant Williams'ı 55 milyonu 3 ay önce verdin. Sen vermek istedin de verdin.
Aynen.
Şimdi sen adamı kullanamadın. Grant Williams'ı kullanamadın. Grant Williams'ı kullanamamanın da sebepleri var. Yok değil. Çünkü Grant Williams Luka Doncic ile uyumlu bir oyuncu değil. Grant Williams topu yere vurmak falan istiyor nedense. Hani Boston çok fazla topu dolandırabildiği için bunu idare edebiliyordu. Ama Doncic'in içinde olduğu için bunu idare edemedi. Gerçek çok kötü oynadı yani. Ama PJ Washington da istiyor bunları. PJ Washington spot-up oyuncusu olmadı ki hiçbir zaman.
Hı hı.
Öte yandan şu. Hani bu takımın savunmaya yapacağı hani Kyrie Doncic bu sene çok iyi sezon geçiriyor. Derek Jones Jr. İki oyuncu şey mi? Gafford ve PJ Washington mı?
Bir de bir şey...
Yine bir de şunu diyeceğim. İki tane birinci tur çıkıyorsun elinden. İki tane.
Hı hı.
Daha iyisine gidemez miydin Alex Caruso'ya? Dorian Finney-Smith'e. Yani ben ya da Jeremy Grant'e ya da Bruce Brown'a. Yani ben şeye baktığımda Dallas'ın rotasyonuna baktığımda ya çok bir tane 5 yıldızlık oyuncu var. 5 yıldız. Primer oyuncusu NBA'in. Ben hala diyorum Doncic'in oynadığı takım her maça favori başlamalı. O kadar iyi basketbolcu. Ya, basketbol işini 18 yaşında çözmüş adam. Mükemmel bir adam. Kyrie ligin en iyi ikinci adamlarından biri. Geçen Nets'e ne oynadı? Kafayı yersin Nets'e oynadığı maça. Hala izlemesi mükemmel bir adam. Potaya gitme işini azaltmış olsa da. Ama geri kalan oyuncuların hepsi 2 yıldız. 3 yıldız bile yok. Yani PJ Washington 3 yıldız mıdır? Bence 2,5 yıldız yani. O kadar üst seviye rotasyonda oynayacak bir adam değil yani. Ben Grant Williams'a da yarım yıldız daha iyi olsun. Aynı sorunları yaşayacak. Daniel Gafford, Lively ile aynı adamlar yani. Aynı adamlar. Hatta Lively sağlıklı kalırsa daha iyi. O yüzden takım daha iyi oldu bence dünden bugüne. Ama bence dünden bugüne Batı'nın en iyi 5. takımından 4. takımına dönüşmediler.
Ben sana...
2 galibiyet kazandılar normal söz. 82 maçta 2 galibiyet kazandılar.
Ya ben sana yani... şunu soracaktım abi. Gafford kısmı. Ya şey kısmına mesela Gafford. Şimdi Gafford Holmes'ten artı bir birinci turluk daha iyi oyuncu. Ve mesela senin zaten birinci, ya, bu sezonki birinci tur seçimin Derek Lively. Arkasını aynı tarzda bir oyuncuyla sigortalamak ve üstüne buna pikle yapmak ne kadar makul? Bence bu bir. İki, tamam PJ Washington iyi topçu. Gerçekten seviyorum, beğeniyorum da. Ama abi hani bir de top 2 korumalı mesela o. Hani o 2028'de blokluyor şey. Yine ilerisindeki hamle şeyini de azaltıyor baktığın. Yani çok daha iyisi yapılabilirdi gibi. Bana şey geliyor abi, bana ya teşhis yanlış geliyor bana. Öyle diyeyim ben sana. Yapıyla alakalı sorunların tespiti yanlış geliyor bana. Yanlış geliyor bana açık.
Bu arada benim tanıdığım en büyük Dallas Mavericks'li Çağatay Aydın sevgili dostum özelden eleştiriyor beni. Diyor ki Lyle 35 dakika oynayacak durumda değil. O çıkınca Powell'la oynuyorsun, bir kafaya aşağı düşüyorsun diyor. Abi Powell hani birinci tur mudur abi bu? Bu fark. Abi birinci tur ve Reggie Bullock takasında swap verdin. Reggie Bullock'u dumplam 10 milyonluk kontrat dumplamak için ki 10 milyonluk boşluk, o boşlukla Grant Williams aldın. O adamdan da vazgeçtin. Birinci tur verdin. O birin Grant Williams'tan çıktın, birinci tur verdin. Lively'yi yedeklemek ya da Lively ile 20'şer 20'şer oynasın diye bir adam aldın, biz 3 tur verdin. Bir, herhangi bir Doncic'in yanına ikinci yıldız alma ihtimalin kalmadı. Kyrie yaşlanıyor. Artık bu yani, Doncic Kyrie. Öte yandan yarın Doncic, kardeşim bu takım contender değil, ben hafif yoluma bakayım derse New York, New Jersey Nets oldun maalesef. Hani sıkıntı bu biraz. Yoksa ben bence dünden bugüne iyi, daha iyi takım oldular ama iki birinci tur harcamalık iyi takım mı oldular? Aa, yani.
Ya abi kimler tek birinci tura şey buldu ya. Yani hı-hı, çok ben hakikaten.
Ben, yani Bruce Brown olabilirdi bence. Evet. Yani bu pakete, toplam pakete bence Bruce Brown olabilirdi ve daha iyi olurdu ya yani.
İki tane birinci turla gideceksin.
Ha tabii, alınamamış olabilir.
Elbette, elbette ama sen mesela iki tane birinci turla gittin ve adamlar sana yok abi biz Jeremy Grant'ı vermeyeceğiz dediler. Olabilir ama bana mantıksız geliyor. Bilmiyorum. Ben çok şey olamadım. Yani çok yükselemedim hamleleri, öyle diyeyim ben sana. Ha, rotasyonları biraz daha, bir tık daha iyi oldu mu? Evet tabii daha iyi oldu. Hani işte bunun fiyatı şey midir? İki tane birinci tur mudur? O da ayrı bir konu. Herhalde tahminimi söylüyorum. Grant Williams'ın özellikle kontratı bayağı şey, yani negatif aset olarak gözüküyor şu anda bütün. Yani.
Yani herhalde. bu kontratı veren de Dallas Mavericks o yüzden. Bu arada abi Indiana'da şu an bir tüm kafelerde I'm Coming Home çalıyor. Çünkü Corey Joseph'i de geri aldılar.
Evet. Corey Joseph de geldi.
Corey Joseph hocayı da ne severim ya. Ne severim. Çok severim yani.
Peki. Geçiyorum. Abi Dennis Schroeder artı Thaddeus Young karşında Spencer Dinwiddie takaslandı. Ve sonrasında devamında gördük ki Spencer Dinwiddie de Brooklyn Nets tarafından waveleniyor. Nets bu işi tamamen, ya peki niye yaptı abi o zaman?
Abi Nets şeyden kurtulmak istiyordu. Arası çok kötülerdi şeyle. Keseceklerdi takımdan gerçekten Dinwiddie'yi. Onun yerine Schroeder alalım dediler. Schroeder fena bir sezon geçirmiyor. Yani iyi oynuyor. Önümüzdeki sene de takaslar.
Yanlış sordum ya. Yani Toronto niye bu işi yaptı diyor. Yanlış oldu, pardon. Kafa giden.
Ha, özür dilerim. Toronto bu işi niye yaptı? Önümüzdeki sene de Schroeder'in cap şeyinden kurtuldular. Kontratından. Yani Dinwiddie expiring kontrat. Schroeder değil. O yüzden bir 13 milyonluk daha cap açtılar. Ki hani şu an Raptors'ın tüm motivasyonu şeyden bir şey almak olmalı. Free agency'den bir şey almak olmalı. Yani takaslanabilecek. Ya da hani Kelo'nun niye maksimum verirler? Bilemiyorum yani. Masai Ujiri ne düşünüyor? Bilemiyorum o konuda. Ama özellikle Dinwiddie'yi kestikleri haberi düştükten sonra tek motivasyon Dennis Schroeder'in kontratını herhangi bir aset çıkmadan dumplamak. Onu anladık yani bu şeyden sonra. Dinwiddie haberlerinden sonra.
Peki Nets'in şeyini ne diyorsun abi? Nets'in işte şöyle mesela Dinwiddie'den çıkıp şöyle gibi tarzda bir oyuncuya gitmesine nasıl bakıyorsun? Yani biraz daha potaya daha düzenli şekilde giden, daha delici bir kısa aldılar. Dinwiddie biraz daha spot up oynayan ve her zaman o aynı yırtıcılığı göstermeyen de bir oyuncuydu. Bu da herhalde biraz onun şuraların çember baskısını da istiyorlar diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum ne diyorsun?
Abi bir de Dinwiddie hakkında şey haberi çıktı biliyorsun değil mi? Bilerek oynanıyor.
Aynen.
Hani basketbolcu en azından şurada basketbol oynamayı seven, basketbol oynarken çok keyif alan. İşte senelerden beri Atlanta'dan Oklahoma, oradan Lakers, oradan Boston, geçen sene yine Lakers, bu sene Toronto, her gittiği yerde olumlu intiba bırakmış en azından bir insan. Aynen. Hani o yüzden kesinlikle artı olacaktır Dinwiddie'ye kıyasla. Bu arada hani benim şeyde fantazinin draftında 12-13 dolar verdiğim adamın sezonu lig dışında bitirecek olması, o da hani benim bu seneki fantazi maceramı özetliyor.
Geçiyorum.
Diyelim. Geçelim hocam.
Detroit Pistons Joe Harris'i waveledi. Bunu bir haber olarak veriyorum. Diğer taraftan Phoenix Suns Royce O'Neal aldı abi.
Bu arada bilgi olarak düşelim. Çoğu şey takımı, contender takım birinci apronun üstünde Denver, Boston, Phoenix, efendim söyleyeyim Miami yanılmıyorsam. Bunlar birinci apronun üzerindeler. O yüzden herhangi bir 12.4 milyondan fazla kazanan bir oyuncunun buyout'unu alamıyorlar. Yani buna Dinwiddie dahil.
Kyle Lowry.
Dinwiddie dahil değil mi? Kyle Lowry, Marcus Morris. Hani bu oyuncuların şeyini alamıyorlar. Buyout'unu alamıyorlar.
Evet. Joe Harris de buna dahil zaten. Onun haricinde abi Phoenix Suns Royce O'Neal aldı. Artı David Roddy de yine renklerine bağladı bu takas dönemine diyelim.
Evet. Renklerine bağladı.
Yani takasın detayları biraz daha karışık. Ben bir haber var mı yeni takas detayıyla alakalı? Tam onu çözemedim ama.
Şimizemet'i gönderdiler. Şimizemet'i gönderdiler.
Jordan Goodwin, Watanabe.
Keita Batediyo'yu gönderdiler.
Aynen.
Ve Yuta Watanabe'yi gönderdiler. Öncelikle Keita Batediyo ki serbest kalırsa Celtics'i alırım.
Hı-hı.
Onu söyleyeyim. Keita Batediyo hastasıyız. Hani ne kadar NBA oyuncusu olmasa da ben seviyorum. İsmini de seviyorum. Kendi oyununu seviyorum Keita Batediyo'nun. Öte yandan Phoenix adına mükemmel bir hamle abi. Mükemmel bir hamle. Çünkü elinde hiçbir aset yokken. Sıfırlarken aslında yani gerçekten sıfırlar. Bir tane playoff da oynayabilecek bir oyuncu aldılar. Gerçekten major upgrade yani. Hakikaten James Johnson değil mi bunların koçu? Şey, GM'i.
James Jones.
Mükemmel bir iş çıkardı. Yani o paketi ikna etmesi biraz bence hani Adam Silver'ın ya beyler yani bir tane ikinci tur içinde can sıkmayın takaslayın Alok'u da gelmiştir. Çok iyi hamle bence Royce O'Neal o pakete. Üstüne David Roddy. Yani David Roddy'nin Memphis tarafından seçilmesini çok eleştirdik. Neden? Çünkü gerçekten contender olmak üzereyken bir takım gitti kutu kutu pense yaptı. Draft'tan oyuncu seçti iki tane. Jack LaRavia ile David Roddy ki David Roddy'yi Deontay Melton takasladıkları pick'le almışlardı.
Değil mi?
Hani
Değil mi?
Hani draftçılığına bu kadar güvenmek işi seni buraya düşürüyor. Onu da hani bir noktaya şey yapalım. Düşelim David Roddy'ye ve ama David Roddy ne olursa olsun sert oynamayı seven, mücadeleci, gerçekten o bunların dark dedikleri bir adam. Hani hiç olmadı sertlik katacaktır takıma. Çünkü bunların rotasyonunda hakikaten düz insan oynuyordu yani. Godwin falan düz insan. O yüzden Roddy'yi de bu kadar bedava araya kaynatmış olmalarını da beğendim. O yüzden Phoenix adına mükemmel bir hamle. Memphis adına umarım artık ders alırlar bu işten. Yapmayın abi artık şunu. Yani çok beğenip aldığınız adamlar. Jack LaRavia şu takımda süre alamıyor. Xavier Tillman'ı oynattın da ne oldu? İkinci tura takasladın. David Roddy de aynı şekilde. Hani o yüzden hani Memphis'te artık umarım ders almıştır da şu bu seneden sonra da önümüzdeki sene takıma ekleme yapmaya devam ederler. Marcus Smart'ın ardından. Öyle daha da şeyi ama Phoenix'in rotasyona oyuncu eklemesi ve Royce O'Neal gibi bir NBA oyuncusu eklemesi büyük artı oldu ve hani şunu da yapabiliriz. Booker ne oynuyordu eskiden maç kapatan 5? Booker, Allen, Beal, Durant, Nurkiç gözüküyordu.
Hı hı.
Şimdi Allen yerine Royce O'Neal ekleyerek orada da hani savunma yapabilen Grayson Allen'dan daha iyi bir oyuncu olan bir oyuncu eklediler. O yüzden ben çok beğendim. Hatta gecenin en beğendiğim takımlarından biri buydu.
Diğer taraftan şu da var tabii. Yani senin bahsettiğin ek olarak işte Clippers'la mı oynuyorsun mesela? Ya Durant'ı 5'e mi çekmek istiyorsun playoff'ta? Royce O'Neal'ı oraya atıp işte Nurkiç'i belli dönemlerde oynatmayabilirsin. Mesela bunu deniyor koç. Durant'ı zaman zaman 5'e çekmeyi deniyor. O'Neal bu bağlamda da hani hem savunmasıyla hem hücumda şut atabilmesiyle belli ölçüde topsuz oynayabilmesiyle bence katkı sağlayacaktır. Bir de iyi reboundçudur Royce O'Neal. Yine kıta 5'te bu bağlamda da bence artı sağlayacak bir rol oyuncusu oldu. Killian Hayes wavelendi. Abi nasıl ya?
Yorum yok. Yorum yok. Yorum yok, yorum yok.
Neyse.
Yorum yok.
Kendisine de Asfel'de başarılar diliyoruz bundan sonra.
Değil mi ya? O kadar kötü geçirdi ki bu seneyi.
Abi o kadar kötü.
Yani 7. sıra pick olmasına rağmen hiç kimse denemeyecek.
Yani bilmiyorum. İlla deneyen bir takım olur da yani mesela Patrick Beverley'nin çok daha net bir şeyi var. Hani seneye mesela Patrick Beverley'nin takım bulma ihtimali Kilenes'in bulma ihtimali çok daha yüksek mesela NBA. Bence. Ki o oyuncu da zaten şu anda Milwaukee Bucks'ın kötü gidişini durdurmaya geliyor. Campaign artı bir tane 2027 ikinci turuna karşılık.
Efendim?
Patrick Beverley takasına geçmiştim ama.
Okay.
O kadar ilgi
şey yaptım bir
o
an.
O kadar ilgini çekmedi ki tweetlere herhalde. Tweetlere düştüm ben. O kadar ilgini çekmedi ki herhalde.
Tweetlere düştüm. Vallahi tweet. Özür dilerim. Tweetlere düştüm.
Ya bir yandan da şimdi hem Fet hem ben de şey yapmaya çalışıyoruz. Yani yeni bir haber var mı? Onlara baktığımız için. Bazen hakikaten
takım boyutlanmayacakmış. Hani onu gördüm. Ona kaydı kafam. İşte Boston şey için herhangi bir pick vermemiş. Yani şey takasında verdiği pick. Dur bakalım. Ha yok. Celtics Danilo Banton'ı Blazers'a göndermiş. Karşılığında top 55 korumalı bir pick almış. Yani böyle bir haber. Şey hani oldu. Bunları okurken Chris şey oldu. Patrick Beverly'ye
dönelim. Chris Paul'ün farkı 42'ye indiren üçlü.
Aynen.
Campaign artı 2027 ikinci tur karşılığında Patrick Beverly Milwaukee Bucks'a gitti. Yani Bucks'ın sorunları belliydi. Yapabilecekleri de çok fazla bir şey yoktu açıkçası. Şey bağlamında hani takaslayabilecekleri kontratları pek ellerinde yok. Bir Bobby Portis, Grant Williams hamlesi takası konuşulmuş birkaç gün önce. Ama o Grant Williams tabii ki Charlotte'ın yolunu tuttu. Bobby Portis takımına kaldı. Ve bu takıma da Cameron Payne yerine bir savunmacı kısa perdenin üzerinde savaşabilecek. O perdeyi yönlendirme işini yapabilecek ve Doug Rivers'a da geçmiş olan bir oyuncu eklediler. Yani sana bir sorun var. Patrick Beverley hamlesi sonrası Boston Celtics'in endişelenmesi gereken bir durum var mı? Burada tabii ki
var mı? Sence var mı?
İşte para, işte yani burada bir gönderme var diyelim. Senin tweetine. Mention var.
Aynen. Ha. Abi adam attığımız mention'ı da herkes görmüş gibi şey yapma. Şimdi şu takası özelinde konuşursan campaign'i Patrick Beverley ile değiştirmek iyi iş. İyi iş. Ama Milwaukee'nin Damian Lillard'a şey yapmışken, tüm kasayı boşaltmışken Royce O'Neal takasını sen yap. Royce O'Neal takasını sen yap. Daha iyi oyuncu Pat Connaughton'dan şu an. Pat Connaughton korkunç halde. Hani Milwaukee'nin Damian Lillard takasından sonra takım bu kadar kötü gidiyorken, gerçekten kötü gidiyor Milwaukee. Çok zor bir streç oynadılar evet. Ama gerçekten kötü oynuyorlar. Deadline'de yaptıkları tek hamlenin Patrick Beverley'i getirmek olması eksik. Eksik yani. Evet, takas yapmaları çok zordu. Çok kötü kontratlar var ellerinde. Yani geçen trade konuştuğumuz, takas konuştuğumuz podcast'te söyledim ya, bu takımın takas yapması çok zor. Çünkü minimum kontratları 1 milyon üst üste topluyorsun, 5 milyon yapıyor. Hani alamıyorsun birini. Ama abi dediğim gibi ya, Royce O'Neal takasını sen yap. Oça Yakbıcı'yı sen al. Hani o kadar oyuncu yer değiştirdi. Alec Burks'u sen al ya. Git Quentin Grimes'ı sen al. Bir şey yap yani. Bir hamle yap yani. Hiçbir hamle yapmadılar neredeyse. Ve Patrick Beverley, şimdi Patrick Beverley bir takımın bir numarası olarak gelse iyi savunmacı da. En iyi senaryoda bu adam Damian Lillard'la yan yana oynayacak.
Evet.
Yani iki numaraları için iyi bir savunmacı mı artık Patrick Beverley? Hani hadi diyelim şey oldu. New York'la konferans yarı finali oynuyorsun. Bojan Bogdanović götü dayadığında Patrick Beverley'e, Patrick Beverley iyi savunmacı mı? Ya da Boston'la oynuyorsun. Jrue Holiday götü dayadı mı sana? İyi savunmacı mı? Ve çok çok yaşlı bir takım bu. Hadi playoff'lara iyi geldin. Playoff konferans finaline çıktın. Konferans finaline çıkana kadar 12 maç oynamış olacaksın. Damian Lillard 33 yaşında. Patrick Beverley 36 yaşında. Chris Middleton 33 yaşında. Yani 30 yaşında. Brook Lopez 35 yaşında. Bench'ten de Bobby Portis'la Pat Connaughton geliyor bu arada. Bench'te bu.
Hı hı.
Yani bu takım artık bir ay içinde oynayacağı 15. playoff maçında ne kadar dinç olacak? Ne kadar sağlıklı kalabilecek? Ve gerçekten yine şeye döneceğiz o zaman. Mesela Boston'a elendikleri seri neden Boston'a elendiler? Yani tek başına yani yoruldu çünkü 7. maçta. O kadar büyük yük taşıyordu ki. Doug Rivers'la kazandıkları bir maç var. Dallas deplasmanı. Yani sırtladı götürü takımı. Başka maç kazanmadılar. 1-4'ler. Ve bu takımın kazanma senaryosu savunmada hücumda, yani sen rakibin en iyi oyuncusunu tutacaksın, potayı koruyacaksın, rebound alacaksın, geçişte potaya uçacaksınsa yetmeyecek nefesi baksın şampiyonluğa, söyleyeyim yani, bu böyle yaşanacak. O yüzden rotasyona artı bir oyuncu ekleyememek, rotasyona bir kanat oyuncusu ekleyememek ne olursa olsun. Çünkü kanat rotasyonu çok çok küçük yani. İşte sayalım bench'i. AJ Green, işte Jay Crowder, Marjon Beauchamp dakika almıyor. Andre Jackson Jr. dakika almıyor.
Hı hı.
O yüzden eksik buldum. Yani bu takas iyi bir takas yani. Campaign alıyorsun. Patrick Beverley campaign veriyorsun. Patrick Beverley alıyorsun. İyi takas ama o kadar.
Evet.
O yüzden Milwaukee bence şey olarak, front office olarak bayağı eksik geçirdi ve hani Phoenix kadar da kötü durumda değildin. Phoenix Royce O'Neal'ı aldıysa, David Roddy'yi aldıysa sen de birilerini alabilirdin yani pazardan.
Katılıyorum, katılıyorum. Peki, abi eklemek istediğim bir şey yoksa istersen burada bitirebiliriz. Zaten bunu podcast olarak da bugün yarın atarım ben.
Şeyi söyleyeceğim sadece, hani ayrıntı olarak hiç konuşmadık onu. Jaden Springer takasının olayı şu aslında. Bugün kullanılmamış olsaydı Grant Williams'ın trade player exception'ı bitiyordu. Kullanamaz hale geliyordu. Boston
Jaden Springer'ı alarak, Jaden Springer'ın önümüzdeki sene 4 milyon kontratı var. Önümüzdeki sene takasta kullanılabilecek bir 4 milyon yarattı kendine. Hani hiç oyuncu analizi yapmayacağım. Önümüzdeki sene Peyton Pritchard'ın 10 milyon kontratı var. Jaden Springer'ın 4 milyon kontratı var. Muhtemelen işte bunlara minimum falan ekleyerek yine şeyde yazın 15 milyonluk, 13 milyonluk, 12 milyonluk bir oyuncuyu takasla almayı deneyecektir. Brad Stevens hani sürekli böyle hamleler kovalıyor Mike Zirin'le beraber. Hani bu notu da düşmüş olalım şeyin sonuna. Doug McDermott takasının ayrıntıları düşmedi. Onu bilmiyorum. Yani, galiba Marcus Morris. Morris'i ve bir tane ikinci. Sadece Marcus Morris'i kafa kafaya
Marcus
mı?
Marcus Morris artı bir tane birinin ikinci tur.
İyi, Allah bereket versin.
Yani, yeter.
Öyle yani bence güzel bir deadline oldu. Eğlenceli bir deadline oldu. Kimsenin takas isteği olmadığı için gerçekten her haber çok şaşırttı. Yani ben çok eğlendim bu kadar rol oyuncusunun değişmesine. Ama şunu da görmüş olduk. Yeni CBA'den sonra takımlar rol oyuncularına gerçekten değer atfediyorlar artık. Hani gerçekten boş verip geçmiyorlar. O oyuncuyu, o bir oyuncu işte Olinik'i, PJ Washington'ı, Xavier Tillman'ı takıma doldurabilmek için hamleler yapıyorlar. Açıkçası da eğlenceli oldu yeni bir deneyim olarak.
Katılıyorum. Peki abi, ekleyeceğim senin bir şey yoksa. Dinleyenlere de teşekkür edip yayını bitirelim burada.
Yayını tweet olarak girenlere de bir alıntı RT. Hani onu da bekliyoruz diyelim.
Katılıyorum.
Podcast'i kapatırken.
Katılıyorum. Dinleyen herkese de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.